Ayrım 24, sayfa 275. Genç kadın soğuk havayı derin derin içine çekti. Sabahleyin Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi'nin bodrum katındaki sorgulama odasına götürülürlerken dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Şimdi hürriyetlerine kavuşmuş olarak FSB'nin pek bilinmeyen üstünü terk ederken ise kar yağışı durmuştu. Güneş olmasa bile insana soluk aldıran temiz bir hava ile karşılaşmışlardı. Bir ara içeride çok korktum diye mırıldandı Tamara. O saçları kısa kesilmiş, uzun boylu adam bana hiç inanmıyormuş gibi bakıyordu. Çok da soru sordu. Fyodor Petrovski hep öyledir dedi Boris. Bakışlarıyla bile insanı şaşkına çevirir. Kimdi o? Açıklama yapmak zor geldi ajana. FSB'nin en nüfuzlu kişisi dedi kısaca. Üzülme artık, bundan sonra ikimiz de kuşlar kadar özgürüz. Artık peşimize takılmazlar değil mi? Boris'in cevap vermekte ağırdan aldığını görünce Tamara durakladı. Özgürüz demiştin, yoksa hala bizi izleyecekler mi? Ajan cevap vermeden önce koluma gir ve bana yaslan diye fısıldadı. Yürürken hala zorlanıyorsun. Genç kadın Boris'in koluna girerken niye bana cevap vermiyorsun diye sordu. Hafifçe iç çeken Tretyakov kısık sesle söylendi. Gerçeği bilmek istersen korkarım daha bir süre bizi göz altında tutacaklardır. Neden ama? Anlamıyor musun? Nedeni kocam. Mihail hala serbest. Ele geçmedi. Elinde sonunda o da Moskova'ya dönecek. Mutlaka seninle temasa geçeceğini düşüneceklerdir. Tamara hafifçe titredi. Sonra hırçın bir sesle, ''Hiç sanmam.'' dedi. ''Hangi yüzde bana dönebilir? Belli olmaz. Ne demek istiyorsun?'' ''Bazen çok saf oluyorsun Tamara. Meseleyi henüz tam olarak kavramış değilsin sanırım.'' Şimdi darbecilerle FSB arasında müthiş bir savaş başladı. İki tarafta bir an önce neticeye ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ordu mensuplarının bu konuda ne düşündüklerini ve nasıl bir güce sahip olduklarını tam olarak bilmiyorum. Şayet o kaseti ele geçirebilmiş olsaydık, tüm hainlerin adlarını da öğrenmiş olurduk. Kanımca darbeciler bizden bir adım ilerideler. Bildiğimiz sadece General Komugrov ve Mihail. Her şeye rağmen Mihail önemli biri değil. Rahatlıkla bertaraf edilebilir ama General Komugrov ordu komutanıdır ve büyük bir askeri gücü temsil eder. Eğer orduda onu destekleyen başka generaller de varsa durum tahminimizden çok daha ciddi demektir. Genç kadın o nefis mavi gözlerini ajana çevirdi. Yani hala bir darbe ihtimali var mı? Korkarım var. Ne olacak o zaman? Boris işi biraz daha şakaya boğarak gülümsedi. Şayet onlar başarıya ulaşırlarsa sanırım kocam FSB'ye birinci müdür olur. Memlekette o kadar forsa sahip olan bir adamın karısı olmayı istersin herhalde. Tamara ters ters Boris'i süzdü. Bu bir şaka mı? Şakası hiç beğenmedim. Mihail benim için bitmiştir artık. Meğer bunca yılımı bana hiç değer vermeyen bir adamla tüketmişim. O kadar da karamsar olma. Ne demek istiyorsun? Yanlış mı düşünüyorum? Bana ne yaptığını, beni nasıl küçük düşürdüğüne ve nasıl kaderimi terk ettiğine şahit olmadın mı? Yoksa hala arkadaşını mı savunuyorsun? Pek öyle denemez ama kanımca Mihail hiç büyümemiş. Tıpkı eski çocukluk günlerinden hatırladığım gibi kalmış. Tamara'nın şaşkın şaşkın kendisine baktığını görünce de devam etti. Çocukluğumuzda da öyleydi diye fısıldadı gülümseyerek. Kafasına bir şeyi taktı mı sonuna kadar ısrar eder, aramızdaki hukuku, sevgiyi unutur, hatta bizi şiddetle incitmekten kaçınmazdı. Bu onun doğasıydı Tamara. Aradan geçen seneler sadece peşinde koştuğu idealleri, ihtirasları, prensipleri değiştirmiş ama tabiatı aynen kalmış. Bence sen kocanı hiç tanımamışsın. Genç kadın sustu ve cevap vermedi. Onun incindiğini hisseden Boris hemen konuyu değiştirerek mırıldandı. Çok yorgunsun. Hadi hemen bir taksiye atlayıp seni evine götüreyim. Biraz dinlenmek sana iyi gelecektir. Tamara hemen itiraz etti. Hayır olmaz, evime gidemem. Neden? O evde kalmak istemiyorum artık. Ya Mihail gelirse? Bu kadar çabuk mu? İmkansız. Şu anda belki de o hala Podupiye'den çıkmanın yollarını aramakla meşguldür. Biz döndük ama. Unutma, bizi FSB özel imkanlarıyla getirdi buraya. Ya o da bir yolunu bulmuşsa? Ajan durakladı. Tamara haklı olabilirdi. Mihail de uzun zamandır planını gerçekleştirmeye çalışıyordu. Konuşacak vakit bulamamışlardı ama Podupiye'ye bile hemen hemen aynı saatlerde varmış sayılırlardı. İrkilen Boris hemen toparlanarak sordu. Yanında kalabileceğin birileri var mı? Akraban veya arkadaşın filan. Birkaç arkadaşım var ama onların başını da belaya sokmak istemem. Boris rahatlıkla mırıldandı. Öyleyse benim evime gidelim. Genç kadının gözleri ışıldamıştı. Ben de bu soruyu ne zaman soracağını bekliyordum diye fısıldadı. Polisin evi FSB'nin arama yaptığı günden beri darmadağınıktı. Genç adam hızla gelişen olayları karşısında evin toplayacak zaman bulamamıştı. Evin dağınıklığını unutmuştum, kusura bakma dedi. Hiç önemli değil. Zaten biraz da benim yüzümden oldu. Gel istersen önce biraz etrafı toparlayalım. Ben icabına bakarım, senin dinlenmen gerek. Tek başına bu işin altından kalkamazsın. Baksana evi ne hale getirmişler. Boris sevdiği kadının himayesine girmesinden öylesine mutluydu ki, değil kendi evini, gerekirse apartmanın bütün dairelerini bile toplayabilirdi. Hayır, itiraz istemiyorum. Sen istirahat edeceksin. Dolaşmak, ayağının üstüne basmak yok. Sonra genç kadını kucakladığı gibi doğru yatak odasına götürdü. Tamara fazla itiraz etmemiş, hatta ajan kendisini yatak odasına doğru taşırken minnetle başını boynuna dayamıştı. Aslında duygularını yorumlamakta zorlanıyordu. Ruhunun derinliklerinde Boris'e karşı kıpırdanmalar olduğu inkar edilmezdi. Bu duyguları sadece şimdi değil, özellikle Podyupya yolculuğu sırasında fazlasıyla hissetmişti. Ama içindeki acı o kadar yeni ve yakındı ki korkuyordu haklı olarak. Boris yatak odasına girince onu kucağından indirdi. Şu an onunla aynı yatağa girip sevişmeyi çok isterdi. Birlikte geçirdikleri her gün Tamara'nın kendisine biraz daha güven ve sevgiyle yakınlaştığını görüyordu. Fakat bu yakınlaşmadan istifade etmeye kalkan biri olmak istemiyordu. Genç kadını haklı olarak ruhsal bir şok geçirdiğinin farkındaydı. Tamara önce kendini toparlamalıydı. Yatağı derleyip toparladı, çarşafı değiştirdi, sonra ufak şifonyerlerden, pijamalarından birini çıkararak kadına uzattı. ''Üzgünüm ama şimdilik bununla idare etmelisin.'' diye takıldı. Tamara da gülümsemişti. ''Ne yapalım, başka çarem yok.'' Ajan genç kadının soyunması için dışarıya çıkmaya hazırlanırken birden onun seslendiğini duyup geriye döndü. ''Boris, sen gerçekten mükemmel bir insansın.'' diye fısıldadı Tamara. ''Seni tanıdığım için çok mutluyum. Keşke başka şartlar altında karşılaşsaydık.'' Tretyakov da ona sevgiyle baktı. Bu cümleler sadece bir minnet ifadesi değil, yavaş yavaş yeşeren bir aşkın sevgi sözcükleriydi. En azından Boris böyle algılıyordu. ''Hadi uyumaya çalış.'' diye fısıldadı. ''Etrafı toplayıp yiyecek bir şeyler hazırlayınca uyandırırım seni.'' Tamara'nın mavi gözlerindeki parıltılar muhteşemdi. Boris içinin eridiğini hissetti. Usulca kapıyı çekip dışarı çıktı. Boris o hızla darmadağınık dairesini toplamaya başladı. Mutluluktan enerji doluydu. Kaldığı lojman ufak olduğundan 2-3 saat içinde etrafı hayli yoluna koymuştu. Evinin eski düzeni yerine gelmişti. Çalışırken mümkün olduğunca gürültü çıkarmamaya gayret ediyordu. Karınlarını doyurmak için mutfağa geçtiğinde evde fazla bir şey olmadığını hatırladı. Gerekirse dışarıda bir şeyler atıştırırız diye düşündü. Acaba Tamara'nın dışarı çıkması ne kadar güvenliydi? Güvenlik sorunu aklına gelince ister istemez Mihail'i hatırladı. Mihail sorunu halledilmedikçe Tamara güvende olmayacaktı. Eski arkadaşını tanırdı. Onun için karısı şimdilik problem değildi. Önünde yapması gereken çok daha önemli işler vardı. Ama darbe teşebbüsü başarıya ulaşırsa Mihail er ya da geç dönecekti. Endişeye kapılarak tabancasını bıraktığı yerden alıp beline sıkıştırdı. Her ihtimali hesaba katmalıydı. Pencerenin önüne gidip sokağa bir göz attı. Hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Günün nasıl geçeceğini anlayamamıştı. Sabah başlayan sorgulamalar zaten epey zaman almıştı. Sonra eve dönüşleri, etrafı toparlaması filan derken kısa kış gününün sonuna gelmişlerdi. Kaldırım kenarında duran arabalara bakarken birden rahatladığını hissetti. İçinde 3 kişinin oturup sigara içtiği zil, FSB'nin görev arabalarından biri olmalıydı. Petrovski ve Homolko'nun onları başıboş bırakmayacağını hesaplamıştı ama bu sefer aşağıdaki adamlar onları korumak için bekliyorlardı. Bir daha saatine baktı. Tamara 3 saatten beri uyuyordu. Belki onu uyandırmasa yorgunluktan sabaha kadar uyuyabilirdi ama bir şeyler yemesi gerekiyordu. Karınlarını en son trende doğru dürüst doyurmuşlardı. Genç kadını uyandırmaya karar verdi. Yatak odasına gidip kapıyı hafifçe tıkırdattı. İçeriden ses gelmemişti. Boris bir daha vurdu kapıyı. Yine ses yoktu. Usulca aralayıp içeriye bir göz attı. Tamara derin bir uykudaydı. Bir an kararsız kaldı. Hatta o uykudayken dışarı çıkıp yiyecek bir şeyler almayı bile aklından geçirdi ama son anda bundan vazgeçti. Odaya girip yatağın yanına yaklaştı usulüsü. Yatağın kenarına ilişti. Tamara'nın Somya'nın sarsıntısından uyanacağını, o mahmur mavi gözleriyle kendisine gülümseyeceğini sanmıştı. Ama genç kadın derin uykudan sıyrılamıyordu. Etli dudakları hafif aralanmış, horlamadan hafif nefesler veriyordu. Uzun sarı saçları ise yastığın üzerine yayılmıştı. Boris bir süre hiç kımıldamadan hayranlıkla onu seyretti. Sonra elini uzatıp saçlarını okşamaya başladı. Artık uyanır bu derin uykudan diye düşündü. Hayret, Tamara yine gözlerini açmamıştı. Genç adam onu uyandırmaya kıyamadı. Bırakayım uyusun diye iç geçirdi birden. Tam kalkmaya niyetlenirken gözleri üst düğmeleri iliklenmemiş pijamaya takıldı. Genç kadının duru beyaz göğüslerinin çekici ve davetkar çıplaklığını gördü. Olduğu yerde mıhlanıp kaldı. O zamana kadar başarıyla dizginlediği arzularının önüne geçilmez bir coşkuyla kabardığını hissetti. Genç kadının göğüslerini avuçlayıp öpmek için yanıp tutuşuyordu. Elleri bir an havada kaldı. Böyle davranamazdı. Tamara ona güvenmiş, kendini yanında güvende hissetmişti. Oysa o habersizce girdiği odada genç kadının uykuda olmasından yararlanarak onu öpüp okşamaya niyetleniyor, içinden onunla sevişmeyi geçiriyordu. Çok çirkindi bu. Tamara uyanıp ters bir reaksiyon verirse bir daha asla yüzüne bakamazdı onun. İleri süreci hiçbir mazeretinin geçerli bir nedeni olamazdı. İçini kasıp kavuran tüm ateşi yenerek ayağa kalktı. Aynı anda da Tamara'nın kısık ve titrek sesini işitti. Gitme, kal yanımda. Boris ne yapacağını kestiremeden öylece durdu. Genç kadının gözleri hala kapalıydı. Beni arzuluyorsun değil mi? Tamara'nın sesi ürkek ve çekingendi. Boris bir şey söyleyemedi. Sadece yatağın kenarına çöktü yeniden. Utanıyorum Boris, bunu yapamam. Hem de istediğim halde. Tretyakov kadının yorganın üstündeki ellerini avuçlarını içine alırken aç gözlerini diye fısıldadı. O nefis gözlerindeki ifadeyi görmek istiyorum. Yapamam. Neden? Çünkü gözlerimden ruhumu okuyacaksın. Bundan çok utanıyorum. Saçmalıyorsun Tamara. Birbirini arzulayan iki bedenin bu isteklerini açığa vurması kadar doğal bir şey olamaz. Seni seviyorum. Biliyorum Boris, ama bu içimdeki utanç duygusunu yenmeme yetmiyor. Ben hala evli bir kadınım ve Mihail'den ne kadar nefret edersem edeyim, onu aldatamam. Genç adam bundan sonra anlamsız tartışmaların bir işe yaramayacağını kavramıştı. Güçlü kollarını genç kadının bedenini sanarak onu kendine doğru çekti ve yarı aralık ıslak dudaklarından büyük bir özlemle öpmeye başladı. Tamara bir süre karşılık vermek istemedi. Çırpındı, kurtulmaya çalıştı ama her karşı koyuşunda Boris'in ateşli öpücükleri direncini biraz daha kırıyordu. Tamara'nın onu kendisinden uzaklaştırmaya çalışan kolları nihayet teslim olurcasına genç adamın boynuna dolandı. Artık karşı koyacak takati kendinde bulamıyordu. Boris kesinlikle bencil davranmıyordu. Hareketleri anlayışlı, yumuşak ve sevecendi. Tamara'nın üstündeki pijamayı çıkarmış, sırtüstü yatağa uzanan kadının boynunu öpmeye başlamıştı. Ateşli dudakları memelerine, sonra göbeğine doğru uzandıkça genç kadının titremesi artıyordu. Boris hiç durmadı. Daha aşağıya kasıklarının arasına kadar uzandı. Tamara zevkten çıldıracak gibiydi ve o an kocasıyla sürdürdüğü cinselliğin ne kadar tek düze ve renksiz olduğunu acıyla kavradı. Belki hala utanıyordu ama yaptığından kesinlikle pişman değildi. Derin bir uykuya dalmışlardı. Tretyakov duyduğu garip bir sesle gözlerini araladı. Yol yorgunluğunun üzerine sevişmenin getirdiği rehavet tüm gücünü yok yetmişti. Belki de yanıldım diye duyduğu sesi aldırmadan yeniden gözlerini yumdu. Herhalde gecenin ilerlemiş bir saati olmalıydı. Zira odanın içi zifiri karanlıktı. Tamara bir bacağını onun bacağının üzerine atmış derin uykudaydı. Ama aynı sesi tekrar duydu. Sanki biri sokak kapısını yumrukluyordu. Ajan irkildi ve kendini yakın bir tehlikenin içinde hisseder gibi dikkat kesildi. Evet, biri sokak kapısını yumrukluyordu. Usulca yataktan süzüldü. Pantolonunu ve alelacele soyunurken sırtından çıkarıp attığı kazağını yerden alıp sırtına geçirdi. Odadan çıkınca salonda bıraktığı tabancasına koştu. Silahı eline alınca kendine olan güveni artarak kapıya doğru koştu. Böyle ihtimal oldukça zayıf olduğu halde içinden bir his gelenin Mihail olduğunu söylüyordu. Aşağıda kendilerini koruyan 3 FSB elemanı vardı. Kapıyı açmadan seslendi. Kim o? Dışarıdan yorgun bir ses yükseldi. Benim efendim Viktor, lütfen kapıyı açın. Boris sesi tanımıştı hemen. Bu Andrei Soldatov'un yardımcısıydı. Kanadı aralayıp adamın yüzüne baktı. Ne var, ne oluyor gecenin bu saatinde? Birinci müdürün emri efendim. Sizi alıp hemen Krimski Most'a götürmem istendi. Neden? Nehir kenarında yaralı bir adam bulunmuş. Sayın Petrovski sizin teşhis etmenizi istiyor. Boris uyku sersemi, Mihail olmalı diye düşündü ama sonra bu düşüncesinden hemen vazgeçti. Birinci müdürün kendi muavinini teşhis etmek için onun yardımına ne ihtiyacı vardı? Bekle diye mırıldanıp hemen yatak odasına koştu. Tamara hala derin uykudaydı. Boris onu uyandırmaya kıyamadı fakat ne zaman döneceğini kestiremediği için ufak bir kağıda not yazıp yastığın üzerine bıraktı. 6. Bölüm. Askeri araç Brezhni'deki garnizonu terk edeli yaklaşık yarım saat olmuştu. Serkan yorgunluktan bitkin bir haldeydi. Aracın kasasının girişi haki renkte bir branda ile örtülmüştü ama içeriye sızan soğuk rüzgar dondurucuydu. Yanında oturan Mihail hiç konuşmuyordu. Karşısında oturan tam teşhisatlı askerlerin varlığı da Serkan'ı biraz ürkütmüştü. Mihail'in sessizliğine biraz da onlara bağladı mitajanı. Acaba nereye gidiyorlardı? Henüz Moskova'dan çok uzaktaydılar. Bu araçla başkente gitmeleri söz konusu olamazdı. Muhtemelen ikisini bir havaalanına götürüyor olmalıydılar. Yaklaşık 15 dakika daha yol aldıktan sonra araç birden durdu. Sen yerinden kalkma diyen Mihail, Branda'yı aralayarak kasadan aşağı atladı. Dışarıdan hafif konuşma sesleri geliyordu ama Serkan konuşulanları tam olarak duyamıyordu. Sıkıcı bir bekleme başlamıştı aracın içinde. Bu soğuk iklime alışık olan askerler hiç şikayetçi görünmüyorlardı. Dikkatini çeken tek şey hiçbirinin konuşmadığıydı. Zaman zaman karşılarında oturan sivil kişiye biraz merakla baktıklarını farkındaydı ama bakışları karşılaşınca hemen başlarını çeviriyorlardı. Nihayet Branda aralandı ve Mihail ''Hadi atla'' dedi Serkan'a. Serkan araçtan çıkınca etrafına bakındı. Görünüşe göre burası da askeri bir merkezdi ve kara kuvvetlerine ait olmalıydı. Az ileride ufak bir helikopter duruyordu. İkisi beraber helikoptere doğru yürürken Serkan sordu. ''Neler oluyor? Bir aksilik mi var?'' Mihail homurdandı. Bu hava şartlarında helikopter pilotu havalanmak istemiyordu. Biraz nazlandı ama sonunda ikna oldu. Serkan ufak helikoptere bakıp ürkerek mırıldandı. ''Bununla Moskova'ya mı uçacağız?'' ''Hayır dostum, bir saat ilerideki Goma havaalanına gideceğiz. Orada bizi bekleyen askeri bir jet uçağı var. Ona binip Kodinka askeri havaalanına uçacağız. Orası hava kuvvetlerine bağlı askeri bir üstür. Adını hiç işittin mi?'' Serkan başını sallayarak tasdik etti. ''İşittim, Moskova'ya çok yakındır, biliyorum. Orası son durağımız olacak.'' Helikoptere yaklaştıklarında pilotla onları oraya getiren Brezhni ile genç yüzbaşı hala tartışıyorlardı. Pilot gelen sivillere kötü kötü baktı, sonra yüzünde çaresiz bir ifadeyle ''Binin bakalım'' diye homurdandı. Yüzbaşı selam çakıp hemen yanlarından uzaklaştı. İki ajan helikoptere bindiler. Pilot bu havada uçmanın çılgınlık olduğunu ileri sürerek söylenip duruyordu hala. Az sonra pervaneler dönmeye başladı. Eski model BT-8 sanki ''Ben gidemem'' dercesinde sarsılıp duruyordu. Yolculuk yaklaşık bir saat kadar sürmüştü. Goma havaalanına konduklarında pilotun yakınmaları hala bitmemişti. Helikopterden atlayıp meydanda kendilerini karşılayan iki pilotla tokalaştılar. Yeni pilotlar hiç konuşmadan onları pırıl pırıl bir jete götürdüler. Kontrol kulesiyle temas kuran jet, hava şartlarını aldırmadan gürültüyle yükseliverdi. Mihail artık mutlu görünüyordu.